Ayrım 36, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 313. Roma'da saat farkını tolere etmeye yetecek kadar uyuyacak ve Kane seneler önce ailesiyle birlikte gittiği müthiş lokantada akşam yemeği yemeye yetecek kadar kaldılar. Ertesi gün Michael hala yukarıda uyurken Kay otel görevlisiyle konuşup İsviçre Alplerindeki bir otelde yer ayırttırdı. Ayrıca görevli ona Michael'ın kullanacağı bir uçak kiralamasına da yardımcı oldu. Kay Michael'ın bundan inanılmaz derecede hoşlanacağını biliyordu. Kay daha önce hiç Alplere gitmemişti ama bu sefer dağların üzerinden uçmuşlardı ve Kay bir gün oraya gitmeye ant içmişti. İşte o bir gün yarın olacaktı. Tam işini bitirip arkasına döndüğünde lobide deri bir sandalyede oturan, sigara içip tatlı bir şeyler atıştıran Al Neri'yi gördü. Kay kafasını salladı ve Neri de onayladı. Kay tekrar görevliye dönerek bir hata yaptığını, aslında iki odaya ihtiyaçlarının olduğunu belirtti. Birbirlerine bitişik olmamaları tercih sebebiydi. Görevli iç çekti, yüzünde kızgın bir ifade vardı. Ama yine de telefon numarasını çevirdi ve rezervasyonu değiştirmeyi başardı. Kay otel barından bir espresso aldı. Otelin camekanlı bir avlusu vardı. Kay oradaki boş masaya doğru yürürken onun yaşlarındaki bir adam arkasından ıslık çaldı. Adamın yanında oturan daha genç kaşını kaldırdı ve onun güzel bir kadın olduğunu söyledi. Kay tepki vermemeye çalıştı ama o mutlu bir kadındı ve gerçeği söylemek gerekirse bu adamlar onu daha da mutlu etmişti. Henüz 32 yaşındaydı, evet bunlar İtalyandı ama yine de kendisini hala yabancı erkeklerin ağızlarından kaçırdıkları iltifatları işitebilen bir kadın olarak düşünmek çok hoştu. Tek başına Roma'ya özgü pembe sarı gün ışığıyla aydınlanan bir masaya yerleşti. Michael ona evlenme teklif ettiği gün Kay'i eş olarak birbirlerine eşit konumda olamayacakları konusunda uyarmıştı. Kay de ona itiraz etmişti. Michael'ın babası onun annesine tamamen güvenmişti, öyle değil mi? Michael doğru demişti. Fakat annesinin büyük bir sadakatle bağlandığı tek kişi her zaman için babası olmuştu. Hem de 40 yıldır. Michael eğer ilişkileri yolunda giderse belki bir gün Kay'e aslında duymak istemeyeceği birkaç şeyi açıklayabileceğini söylemişti. İşte o bir gün dündü. Kay tüm bu olanlar karşısında kızmış, korkmuş ya da en azından tedirginlik duymuştu. Ama hayır, Michael'ın kendisine anlattığı şeylere rağmen ya da hatta onlar yüzünden Kay kendisini en son ne zaman bu kadar mutlu olduğunu hatırlayamayacak kadar hayatından memnun hissediyordu. Bu inanılmaz derecede mantıksız bir durumdu. Fakat aslına bakılırsa tüm mutluluklar mantıksızdı. Kocası bir katildi. Sicilya'ya sadece o iki adamı, polis yüzbaşısı ve uyuşturucu bağımlısı elebaşını öldürmekle boş yere suçlandığı için değil, onların ikisini de birisini kafasından, diğerini de kalbi ve boğazından vurarak öldürdüğü için gitmişti. Bu cinayetlerden 3 yıl sonra Michael Amerika'ya dönmüştü. O ve Kay bir araya geldiklerinde Sicilya'dayken bir kadınla, evet, birlikte olduğunu itiraf etmişti. Ama bunu yaparken Kay'i bir daha hiç görmeyeceğini düşünmüştü. Ve 6 ay önce bu kadınla ilişkisi bitmişti. Düne kadar hiç dile getirmediği diğer bir şey ise o kadının adı Apollonia olan o genç köylü kızının karısı olduğuydu. Şu araya giren 6 ayın sebebi ise kadının bu kadar süre önce bu bit uzaklı bir Alfa Romeo'da havaya uçmuş olmasıydı. Erkek kardeşi Sony bir trafik kazasında vefat etmemişti. Bir köprü ayağında vurulmuştu. Tom Hagen'ın 2 yıl önce ona anlattığı her şey, Michael'ın, Carlo'nun, Tessio'nun, Barzini'nin, Tattaglia'nın ve diğer birçoğunun ölüm emirlerini verdiği doğruydu. Hagen'ın bunları ona anlattığı gün ve eğer Michael tüm bunları ona anlattığını bir şekilde duyarsa, kendisinin ölü bir adam olacağını da sözlerine eklemişti. Kay'e hayatının en berbat günüymüş gibi gelmişti. Michael'ın ona tüm bunları bizzat aktaracak kadar çok güvendiği dünün güzel bir gün olarak adlandırılması pek mümkün değildi. Ancak bu Kay'in hayatındaki en kötü gün de değildi. Tüm bu olanları işiten bir insanın mutlu olması beklenemezdi. Ama Kay Michael'ın bunları ona anlatmasından dolayı oldukça sevinçliydi. Kay şok geçirmiş fakat şaşırmamıştı. Bir eş her şeyi bilirdi. Kay Michael'ın kim olduğunu biliyordu. Daha karşılaştıkları andan itibaren Michael iyi çocuk kötü çocuk karışımının mükemmel örneğini göz önüne sermişti. Connie'nin düğün töreninde Kay hissettiği hafif baş döndürücü coşkudan içtiği kırmızı şarabı sorumlu tutmuştu. Ama asıl neden Michael'ın ailesinin onun yürüttüğü işler hakkında yaptığı ruhsuz açıklamalardı. Ardından Michael onu aile fotoğrafının içine doğru sürüklediğinde, evliliklerinden 6 yıl önce, Kay kendisini bir Shakespeare oyununda rol almak için hızla sahneye çekilmiş gibi hissetmişti. Gönülsüzce rolünü yapmıştı ama adı üstünde bu bir oyundu. Kay bundan hoşlanmıştı. Eğer dürüst olması gerekirse Kay'in de kendine ait sırlarının olduğunu, hatta bunların bir kısmını Michael'a açıklamadığını itiraf etmesi gerekirdi. Michael'ın sürgünde geçirdiği yıllar içerisinde onun da tarih profesörü Mount Holyoke ile uzun süreli bir ilişkisi olmuştu. O da Michael'ı hayatı boyunca tekrar görebileceğini hiç düşünmüyordu. Ki Michael bunu hala bilmiyordu. Diana Dan ona Fredo hakkında birçok şey anlatmıştı. Bunlar kesinlikle onun Michael'a aktarmaya cesaret edebileceği türden şeyler değildi. Ve Kay hiçbir zaman Hagen'ın ona anlattığı şeylerden Michael'a bahsetmedi. Kay Michael'a onun kendisine Pasifik adalarındaki dehşetten bahsettiği gece aşık olmuştu. Boynundan vurulmuş, yakılmış ve çamur içerisinde kavrulmuş adamlar. Michael ona öldürdüğü adamları anlatmıştı. Bu konudaki saf erkek vahşeti ve o adamın kollarının arasında kendisine güvenmek için gösterdiği kuvvet gerçek anlamda Kay'i heyecanlandırmıştı. Michael oradaki adamları katletmişti ve bu da Kay'i heyecanlandırmıştı. Eğer Kay ülkesi için adam öldüren birine aşık olabildiyse, Kay ona buna rağmen değil bundan dolayı aşık olduğunu biliyordu, onun öldürülmesinden ya da kendini müdafaa ederken başka birisini katletmesinden dolayı nasıl şoka girebilirdi ki? Kay o zamandan daha yaşlıydı elbette, artık bir anneydi, bu her şeyi değiştirmişti. Şu anda hissettikleri dışında her şeyi etkilemişti. Kahvesini bitirdi, kalbi deli gibi atıyordu. Tekrar merdivenleri tırmanıp yukarı çıktı. Neri'nin arkadan geldiğini işitiyordu ama dönüp bakmadı. Kapıyı kapatıp arkasından zinciri taktı, açık perdeleri kapattı ve odayı ışıkları yakarak aydınlattı. Michael olduğu yerde kıpırdandı ama uyanmadı. Kay soyundu ve örtülerin altına hemen onun yanına süzüldü. ''Alplere gidiyoruz.'' diye fısıldadı. Kalbi daha da hızlı atmaya başlamıştı. ''Michael, ben kayak yapmam.'' dedi. ''Kay, kayak yapmaya gitmiyoruz.'' dedi. ''Odadan dışarı çıkacağımızdan bile emin değilim.'' ''Tabii ki takdis ayini hariç.'' Michael onunla alay etmiyordu. Kay, onun için bile çıkılmayabilir dedi. Sonuç olarak her gün gitmek zorunda değilim. Tıpkı söylediği gibi her gün oraya gitmesinin gereksiz olduğunu birdenbire fark etmişti. Kay, Michael'a detayları aktardı. Onun bizzat kullanacağı bir uçakla Alplere gideceklerdi. Bir hafta kadar orada kalacak, ardından beklenenden önce eve dönecek, çocukları alıp Disneyland'e gideceklerdi. Kay, New York'ta tanıdığı seyahat acentasını aramış ve bu seyahate ilişkin ayarlamaları da tamamlamıştı. Michael, karısının tatillerini bu kadar kısa sürede en ince detayına kadar ayarladığını görünce şaşırdı. ''Kay, beni hafife alıyorsun.'' dedi. ''Tao gölündeki işlerde planlananın ne kadar önünde gittiğimiz hakkında en ufak bir fikrin var mı?'' ''Gerçekten de Alplerin üzerinde mi uçacağım?'' ''Kay, bu fikirden hoşlanacağını düşünmüştüm.'' dedi. ''Eğer bu çok riskliyse ya da...'' ''Michael, hoşlandım.'' dedi. ''Bu fikri sevdim.'' Kay'in kalçasını sıkıştırdı. Kadın hissettiği sıcak şehvetle kıvrandı. İşte onlar için her şeyin mükemmel olduğu yer orasıydı, yatakları. Michael'ın onu hamile bırakması an meselesiydi. Kay uzun süreden beri ilk defa bunun hiç de kötü bir fikir olmayacağını düşünmeye başlamıştı. Son zamanlarda ender olarak seviştiklerinde ya o ya da Michael üstte oluyor ve sevişme boyunca başladıkları pozisyonda kalıyorlar, tıpkı zevksiz bir ev işi yapıyorlarmış gibi davranıyorlardı. Bu kez henüz odadan içeri girer girmez bu işi Kay'in sevdiği şekilde yaptılar. Sık sık pozisyon değiştirdiler. İlk önce Michael üste çıktı, ardından Kay, sonra kadın sırtını döndü ve yüzünü diğer tarafa çevirdi. Gözleri sımsıkı kapalıydı. Onu içine aldı, yeterince mutluydu, işte o kadar. Fakat Michael Kay'i şaşırtarak boşalmadı. Yataktan kalktı ve Kay'i mermer lavabo tezgahına dayadı. Soğuk zemin Kay'in bedeninde keskin ürpertilere neden oldu. Ardından bacaklarını Michael'ın boynuna doladı, kafasını geriye attı. Michael'ın elleri onun göğüslerinin yuvarlaklıklarında kaydı. Yavaşça kaburgalarından aşağıya indi ve Kay tekrar ürperdi. Bu seferki daha şiddetliydi. Mükemmel bir seviye. Michael'ın boşalmaya ne kadar yaklaştığını hissettiğinde parmak uçlarını nazikçe kocasının terden ıslanmış göğsüne dayadı. Hiçbir şey söylemesine gerek yoktu. Michael durması ve çıkması gerektiğini biliyordu. Kay büyük bir aceleyle yatağa gitti ve dizlerinin üzerinde eğilerek pozisyon aldı. Michael içine girdiğinde boğazından bir iniltinin çıktığını işitti. Cildine vuran güneş ısıtıyor, yakıyor, kavuruyordu. Çarşaf köşelerinden boşa çıkmış, hemen altındaki çıplak şilteyi göz önüne sermişti. Kay'in kolları iflas etti ve yüzü alttaki çarşaf tomarına gömüldü. Daha sonra farkına vardı. Tek şey, bu nasıl olduğunu anlayamayacağı kadar hızlı olmuştu. Tekrar Michael'ın üzerinde olduğuydu. Michael çok sert hareketlerde içine giriyordu ve yüzündeki ifadedeki hassasiyet, ateş ve ona karşı gösterdiği dikkat ilgi çekiciydi. Kay'in sevdiklerini onun sevdiği şekilde yapmışlardı. Bu onun için yapılan bir şeydi, acı veriyordu. Bir orgazmdan çok elektrik şokuna benziyordu. Ve Kay kendisini sanki gün ışığını kaybediyormuş gibi hissetti. Sanki etraftaki ışığı onun bedeni büyük dalgalar halinde yayıyordu. Titreyen şok dalgaları arasında altındaki spazmları hissetti. Çok derinlerden bir yerlerden geliyordu. Ve diğer bir noktada bu 10 saniye ya da 10 sene sonra gerçekleşmiş olabilirdi. Kay kendisini bitkin bir halde sırılsıklam olmuş yatağa düşerken buluverdi. Tabii ki tüm bunlar öyle acı verici şeyler değildi. Michael nazikçe Kay'in terlemiş sırtına üfledi. Tek parmağıyla hafifçe ona dokundu. Ağzından "seni seviyorum" cümlesi dökülüverdi. Bunu tekrar tekrar söyledi. Kay'in solukları ve deli gibi atan kalbi sonunda yavaşlayıp düzene girdi. Aniden dudaklarının arasından bir kelime seli akıverdi. Bu sevginin uzun ve hoş bir ifadesiydi. Tüm bunları İtalyanca dile getirdiğini ancak sustuğunda fark etti. Michael şaşkınlık içerisinde gülümseyerek "tüm bunları da nereden öğrendin?" diye sordu. Kay yatakta dönüp onu öperek "hiçbir fikrim yok" dedi. "Bu sadece..." Michael parmağını Kay'in dudağına dayadı, gülümsediler. Michael haklıydı. Kelimelere ihtiyaç yoktu. Mary her gün her yerde yeni Mickey Mouse kulaklıklarını takıyor, Cinderella elbisesini ve Davy Crockett makosenlerini giyiyordu. 3 yaşındaydı ve birlikte dans ettiği ayının gerçek olduğunu düşünüyordu. Anthony çeşitli eğlence programları ve araba yolculuklarında işittiği çeşit çeşit şarkıyı mükemmel denebilecek bir notalamayla seslendirip ortalıkta geziniyordu. Bir şarkıyı tek bir kez dinleyip hemen ardından söylemek gibi inanılmaz bir becerisi vardı. Bu yetenek gittiği crash'ta onun başına yeterince bela açmıştı. Ancak Kay bu becerinin oğlan için uzun vadede hayra alamet bir kabiliyet olduğundan emindi. Aslına bakılırsa bir opera sanatçısı olan babası bir sonraki doğum gününde Anthony'ye müzik dersleri vermesi için hoca tutmayı düşünüyordu. Kay onların şanslı çocuklar olduğunu hissediyordu. Ancak kendisi onlara sahip olduğu için çok daha şanslıydı. Michael bu kadar uzun süre evden ayrı kaldığı için neler kaçırdığının farkında mıydı acaba? Ama o da çocuklarını çok seviyordu. Onları Disneyland'e götürmekten apaçık görülen içsel bir zevk alıyordu. Michael evde olduğu zamanlarda tamamen Mary'e odaklanıyordu. Anthony onun için zordu. Fakat Michael'ın oğluna karşı sarhoş edici bir saygı hissetmesine neden olan büyük sevgi inanılmaz derecede kalp kırıcıydı. Tatillerinden birkaç gün sonra Michael'ın hem iş hem de annesine ve birkaç operasyon geçirmiş ama hemen ardından eve çıkmıştı, görmek için New York'a gitmesi gerekti. Valizini hazırlarken Kay'i yatak odası camının önüne çağırdı. Anthony salıncak setinin hemen arkasına büyük bir çukur kazmıştı. Orada tek başına dikilip kafasını önüne eğmiş dua ediyordu. Kay bu tilki şapkası için düzenlenen bir cenaze töreni diye açıkladı. Şaka yapıyor olmalısın. Kay sakın kızma dedi. Kızmadım. Ben ne hissettiğini anlatacak kelimeyi bulamamış gibi görünüyordu. Bence bu oldukça şirin bir uygulama. Bu şapka $4 değerinde. Eğer bana anlatmaya çalıştığın başka bir şey yoksa sanıyorum $4 gücümüz yeter. Michael sustu. Tabii ki ona ifade etmeyi başaramadı. Başka bir şeyler vardı. Bunu her ikisi de biliyordu. Önemli olan nokta bu değil. $4 yani. Ah öyle mi? Peki ne demek istiyorsun? Kay Anthony'nin şapkayı gömme sebebinin ölü bir tilkiye karşı hissettiği acıma duygusundan çok aylar önce televizyonda gördüğü aynı şapkadan giyinmiş bir senatörün başkanlığa oynayışı ve herkesin gözü önünde ismen Michael Corleone'ye karşı bir kampanya yürütmesi olduğunu biliyordu. Bu şapkayı almak Michael'ın fikriydi, Anthony'nin değil. Anthony ne isteyip ne istemediğini babasına anlatabilmeyi çok ender başarıyor gibi görünüyordu. Michael'ın ifade tarzı ise çok kesindi. Bu tür konular Kay'in Michael'la tartışmak istediği şeyler değildi. En azından şimdilik. Michael iç çekip pes etti. Hiç gömmekte olduğu şeyin gerçek tilki derisi olabileceğini düşündün mü diye sordu. Ya da tavşan. Kay onu kafasının tam tepesinden öptü. Michael kendisini zorlayarak kıkırdadı, dışarı çıktı ve Anthony'ye eşlik etti. Kay onları seyretti. İkisi de çukurun karşı kenarında yüzleri birbirlerine dönük dikiliyorlardı. Anthony yere bakıyor ve hiçbir şey söylemiyormuş gibi görünüyordu. Bir süre sonra sessizliği kırdı ve Ave Maria'yı söylemeye başladı. Michael onu dinliyordu. Eğer oğlunun Mars'tan gelen küçük yeşil bir adam olduğunu öğrenseydi, kendini bundan daha fazla rahatsız olmuş gibi hissetmezdi. Taho Gölü'ndeki yarısı bitmiş evleri yandığında Michael New York'a giden uçaktaydı. Eskiden beri aile avukatı olarak görev yapmakta olan Tom Hagen, Kay'e haberi vermek için gelmişti. O gece şimşeklerin çaktığı bir fırtına yaşanmıştı. Kay'e her türlü hasarın sigorta tarafından karşılanacağı garantisini verdi. Kaba inşaata hiçbir şey olmamıştı. Kay iyi seçimler yapmakta o kadar ustaca davranmıştı ki sadece birkaç yeni usta kiralayarak evi çok kısa sürede tekrar yangından önceki haline getirebilirlerdi. Ayrıca Reno'da gerçekten kale olarak adlandırılabilecek bir malikane vardı. Burasının bir zamanlar demiryolu işleriyle uğraşanlara ait olduğu söyleniyordu. Bu bina yıkılıp yerine modern bir otel yapılacaktı ve Kay oradan istediği her tür demirbaşı alabilirdi. Hagen, Kay'in bahsettiği bu yeri gördükten sonra içten içe çıkan yangının Tanrı'nın bir lütfu olduğunu düşünmeye başlayacağından emindi. Hagen onun bu yaz yeni evine taşınmayı ümit ettiğini biliyordu. Oraya gelmeden önce evin işçi bayramına kadar bitmesinin mümkün olduğunu belirten baş müteahhitle konuşmuştu.
''Onunla konuştun mu? O benimle konuşmadan önce mi? Ya da sen ilk olarak benimle konuşmadan önce?''
''O bizim de müteahhidimiz. Oradaki evimizden bahsediyorum.''
''Michael olanları biliyor mu?''
''Biliyor.''
Kay kaşlarını çattı ve ellerini kalçalarına dayayıp kapı eşiğinde dikildi. Hagen'ı içeri davet etmedi. O gün itibarıyla hamile olmadığını öğrenmişti. Olanlara bakılırsa bu iyi bir şeydi. Hagen aslına bakılırsa onunla konuşmadım dedi, mesaj bıraktım.
Carmela'ya mı?
Tabii ki hayır, konuyu değiştirdi. Senin ne düşündüğünü biliyorum dedi.
Sakın bu konuda benimle iddiaya girme.
Hagen olayı inceliyoruz tamam mı dedi. Fakat bilirsin işte iş yıldırım dolu bir fırtınaya gelince bunun tümüyle Tanrı'nın alanına girdiğini kabullenmelisin.
Ve biz bunun bir yıldırımdan kaynaklandığından eminiz öyle mi?
Bunun bir yıldırım olduğunu biliyoruz.
Peki nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Gören birileri var mı?
Çok üzüldüğünü biliyorum Kay. Ben de üzgünüm. Üzgünüm ve oradaki herkes üzgün.
Olanları gören birileri var mı? Arkadan Mary ağlamaya başladı. Anthony dizlerinin üzerine çöktü, kollarını öne doğru uzattı ve dünyaya ismi Dudley olan bir çizgi roman kahramanı tarafından tanıtılan şarkıyı söylemeye başladı.
36. ayrımın sonu. Sayfa 321.